Ayrım 23, 4. Protokol. Frederick Forsyth, sayfa 219. 12. kısım. İlkbaharın gelmesine pek bir şey kalmamıştı ama ağaçların dallarında hala kümelenmiş karlar görünüyordu. Birinci Başmüdürlüğün Yasyanevo'daki binasının 7. katında kocaman çift camlı pencerede duran adam manzaraya bakarken ağaçların ta ilerisindeki gölün batı ucunu da görebiliyordu. Moskova'nın yabancı diplomatları yazın o göle gider kurtlarını dökerlerdi. O pazar sabahı Kor General Yevgeni Sergeyevich Karpov, Peredelkino'daki dachasında karısıyla çocuklarının yanında olmayı elbette yeğlerdi. Ama insanın mevkii Karpov kadar yükseldiği zaman bile hala kendisinin yapması gereken bazı işler çıkıyordu. Kopenhag'dan gelen kuryenin durumu da böyleydi. Saatine baktı, neredeyse öğlen oluyordu. Adam geç kalmıştı. Pencereden içeriye doğru dönüp içini çekti. Kendini çalışma masasının başındaki döner koltuğa attı. Yevgeni Karpov 57 yaşında ve KGB istihbarat subaylarının terfiyle yükselebilecekleri yerlerin doruğundaydı. En azından 1. Başmüdürlük içinde ancak bu kadar yükselebilirdi. Fedorçuk daha yukarı tırmanmıştı. Başkan olmuş, MVD'ye girmişti. Ama o iş genel sekreterin parmaklarının ucuna bağlı bir işti. Hem Fedorçuk dış ilişkilerde hiç ilgilenmiş değildi. Sovyetler Birliği'nden pek az ve seyrek ayrılmıştı. İçeride sapmış fikirlilerle mücadelede ve milliyetçi hareketlerde göstermişti hep kendini. Ama hayatını yurduna dış ülkelerde hizmet vermekle geçirmiş bir adam olmak, terfi ve yükselme konusunda her zaman dezavantajlı. Karpov buna rağmen yine de iyi iş başarmıştı. İnce, sağlam yapılı bir adamdı. Çok iyi dikilmiş takım elbiseler giyerdi. Bu da dış görevlerde bulunmanın yarattığı bir alışkanlıktı. Kor generaldi, 1. Başmüdürlüğün başkan vekiliydi. Yani dış istihbaratın en yüksek rütbeli profesyoneliydi. CIA'da operasyonlar ve istihbaratla görevli müdürlerin ya da İngiliz SIS'inde Sir Nigel Irwin'in görevi gibi bir görevdi onunki de. Genel sekreter yıllar önce iktidara geldiğinde General Fedorçuk'u KGB başkanlığından alarak İçişleri Bakanlığı'na getirmiş, yerine General Çebrikov'u geçirmişti. Bu durumda bir yer boş kalmıştı tabii. Çebrikov daha önce iki başkan vekilinden biriydi. Başkan vekilliği sonradan Kor General Koryuçkov'a önerilmiş, o da bayıla bayıla kapmıştı. Ama Kryuchkov o zamana kadar dış diplomatik servisin başıydı ve o koltuğu da kaptırmak istemiyor, her iki görevi de elinde tutmak istiyordu. Tabii aslında Kryuchkov'un kendisi bile anlıyordu aynı anda iki yerde birden bulunamayacağını. Hem Jerzinski alanındaki merkezde hem de Yasyanevo'da görev yapamazdı. Sonunda Kryuchkov'un eski görevi olan dış diplomatik servis başkanlığında karar kıldı. Bu durumda 1. Başmüdürlüğün başkan vekilliğine iki aday vardı. O sıralar biraz genç olan ama 6013 numaralı odadan İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinavya ilişkilerini yöneten 3. Bölüm Müdürü Karpov'la bir de epey yaşlı olan İllegaller Müdürlüğünü yöneten Vadim Vasilyevich Kirpichenko göreve Kirpichenko getirilmişti. Karpov'a da teselli ödülü olarak İllegaller Müdürlüğü verilmişti. 2 yıl yönetmişti Karpov orayı. Derken 1985'in ilk baharında Kirpichenko en uygun şeyi yapmıştı. Sadovaya Spaskaya çevre yolunda 100 mile yakın hız yaparken arabası bir yağ birikintisinde kaymış, kontrolden çıkmıştı. Yolun üstüne bir kamyondan damlamış yağdı olayın suçlusu. Bir hafta sonra Novodevich mezarlığında yapılan sessiz bir törenle toprağa verilmiş, ondan bir hafta sonra da göreve Karpov getirilmiş, rütbesi de Kor Generalliğe yükseltilmişti. İllegaller Müdürlüğünü yıllardan beri kendi yardımcısı olan Borisov'a sevinerek bırakmıştı. Adam hak ediyordu bu işi zaten. Masasındaki telefon çaldı, hemen uzanıp açtı. ''Yoldaş Tümgeneral Borisov telefonda sizi arıyor efendim.'' Santraldan geçmeyen özel hattı da vardı bu odanın ama Borisov onu kullanmamıştı. Herhalde dışarıdan bir yerden arıyordu. Karpov sekreterine Kopenhag'dan beklenen adamı gelir gelmez odasına almasını tembihledikten sonra düğmeye basıp Borisov'un hattını aldı. Pavel Petrovich, nasılsın bakalım bu güzel günde? Seni evde bulmaya çalıştım, sonra Dalçan'ı aradım. Ludmilla işe gittiğini söyledi. Evet, buradayım. Bizim gibiler aldırmaz böyle şeylere. Karpov takılıyordu yaşlı adama. Borisov'un karısı ölmüştü. Kendi başına yaşadığı için de hafta sonlarında herkesten daha fazla çalışırdı. Yevgeni Sergeyevich, seni görmem gerek. Elbette, sormana gerek bile yok. Yarın buraya gelmek ister misin? Yoksa ben mi kente geleyim? Bugün olamaz mıydı? Bu daha da garip diye düşündü Karpov. Adamın gerçekten bir derdi olmalıydı. İçki içmiş gibi bir hava seziliyordu sesinde. Sen içtin mi Pavel Petrovich? Belki de, dedi hattaki ses. Belki insanın ara sıra birkaç kadeye ihtiyacı oluyor. Hele de sorunları varken. Karpov durumun ciddi olduğunu anlamıştı. Alaycı ses tonunu bir kenara bıraktı. Pekala, dedi onu avuturcasına. Neredesin sen? Dağçamı biliyorsun değil mi? Elbette. Oraya gelmemi mi istiyorsun? Evet, şükran duyardım, dedi Borisov. Ne zaman gelebilirsin? 6'da desek, diye önerdi Karpov. Bir şişe vodkayı hazır tutarım. Borisov telefonu kapattı. Benim için gerekmez diye düşündü Karpov. Rusların çoğuna bir açıdan benzemez, pek içki içmezdi. İçtiği zaman da ya doğru dürüst Ermenistan brandisi içer ya da Londra'dan kuryeyle kendisine gelen İskoç viskisi. Vodkayı pek adi bulurdu. İşte Peredel Kino'da geçirebileceğim öğleden sonram da uçup gitti, dedi kendi kendine. Ludmilla'ya telefon açıp gelemeyeceğini bildirdi. Borisov'dan söz etmedi. Karısına yalnızca köye gelemeyeceğini, onunla gece Moskova'daki evlerinde görüşebileceklerini söyledi. Ama Borisov'un alışılmadık telaşına hala şaşıyordu. Birlikte epey bir geçmişleri vardı. Ne olursa olsun bu kadar iyi huylu, sevimli bir insanda bu tutum biraz tuhaftı. Pazar günü öğleden sonra normal tarifeli Aeroflot uçağı Moskova'dan gelip Londra'nın Heathrow Havaalanı'na iniş yaptı. Her Aeroflot uçak kadrosunda olduğu gibi bu uçağın kadrosundan bir eleman da iki patrona aynı anda hizmet veriyordu. Hem Sovyet Devlet Hava Yolları'na hem de KGB'ye. Birinci subay Romanov aslında KGB kadrosunda değildi, yalnızca jurnalciydi. Kendi kadro arkadaşları hakkında bilgi verir, ara sıra da mesaj götürür, istenen çeşitli işleri yapardı. Uçuş ekibi uçağı kapadı, gece için yer ekibinin hizmetine teslim etti. Moskova'ya ertesi gün uçacaklardı. Her zamanki gibi giriş işlemlerinden geçtiler, gümrük onların da valizlerine, el çantalarına damgasını bastı. Birçoğunun yanında transistörlü radyoları vardı. Kimse Romanov'un Sony marka omuz askılıklı radyosuna dikkat etmedi. Batıya özgü lüks tüketim malları dışarı gidip gelen Sovyet vatandaşlarının gözünü boyardı. Herkes bilirdi onların bu tip şeylere düşkünlüğünü. Gerçi dövizleri kıttı ama kasetler, pikaplar, teypler, radyolar ve parfümler hep öncelik listesinde en başlardaydı. Gümrükten geçtikten sonra tüm ekip bir minibüse bindi. Green Park Oteli'ne doğru yola koyuldular. Aeroflot elemanları genellikle orada kalırdı. Moskova'da uçuştan 3 saat önce o transistörlü radyoyu Romanov'a veren adam her kimse, Aeroflot elemanlarının alandan çıktıktan sonra izlenmediklerini biliyor olmalıydı. İngiliz karşı casusluk kuruluşları bunun bir risk olduğunun farkındaydılar. Ama küçük bir risk sayıyor, bu konuda masraflı arama ve izleme faaliyetlerine girişmeye değmeyeceğine inanıyorlardı. Romanov oteldeki odasına girince radyoya merakla bakmadan edemedi. Sonra omuz silkti, bavuluna koyup kilitledi. Aşağıya arkadaşlarıyla içki içmeye indi. Ertesi sabah kahvaltıdan sonra ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Yapacak, sonra da unutacaktı. Moskova'ya döner dönmez dosdoğru karantinaya alınacağını o sıra henüz bilmiyordu. Karpov'un arabası buzlu yokuşu gıcırdayarak tırmandığında saat 6'ya geliyordu. Borisov'un tatil evini böyle cehennemin dibinde bir yerde seçmesine bir küfür daha savurdu. Servisteki herkes bilirdi Borisov'un biraz çatlak olduğunu. Her tür bireyselliği, normdan ayrılma ve sapma sayan bir toplumda eksantriklik elbette daha fazla kuşku çekerdi. Ama Borisov'un yaptıkları yanına kalırdı çünkü adam işinde çok iyiydi. Çocukluğundan bu yana hep istihbarat işlerinde çalışmış, batıya karşı girişilen birkaç vuruşta lider rolü oynamış, meslekteki genç elemanlar arasında efsaneleşmiş biriydi. Yarım millik yokuştan sonra Karpov ahşap kulübenin ışıklarını görebildi. İzbe derdi Borisov bu eve. Diğer kimseler hafta sonu evlerini kendi mevkilerine göre rağbetli olan yerlerde seçmeyi yeğlerken Borisov öyle yapmamıştı. Başkentin epey doğusunda ormanların dibinde herkesten uzak bir yerde ev yapmıştı kendine. Hafta sonlarında işinden iyice uzaklaşıp burada köylü havasına girmeyi severdi. Çayka sonunda evin önünde durdu. "Burada bekle," dedi Karpov şoförüne. "Ben dönüp hazır bekleyeyim. Lastiklerin altını da şu tahtalardan sokayım. Yoksa donar yapışırız buraya," diye homurdandı Mişka. Karpov başını salladı, arabadan indi. Çizme getirmemişti yanında. Diz boyu karlar içinde yürümek zorunda kalacağını sanmamıştı. Kapıya doğru ilerleyip vurdu, kapı açıldı. Sarı, dikdörtgen biçiminde bir ışık belirdi, yağ lambalarının ışığıydı. Bu belli ki. Kapının arasında tüm General Pavel Petrovich Borisov duruyordu. Üzerinde bir Sibirya gömleği, fitilli kadife pantolonu ve deri çizmeleriyle. "Tolstoy romanlarından fırlamışa benziyorsun," dedi Karpov salona girerken. İçeride çini bir soba yanıyor, çevreye odun ateşinin tatlı sıcaklığını yayıyordu. "Bond sokağı vitrinlerinden fırlamış olmaktan iyidir," diye homurdandı Borisov. Gözü Karpov'un paltosundaydı. Onu konuğundan alıp tahta bir kancaya astı, vodkayı açtı. Öyle koyuydu ki bardaklara şurup gibi boşalıyordu. Karşılıklı oturdular, aralarında bir masa vardı. "Sağlığına," dedi Karpov bardağını kaldırırken. Bardağı Rus usulü baş parmağıyla işaret parmağı arasında tutuyordu. "Ben de senin," diye karşılık verdi Borisov. İlk kadehleri boşalttılar. İfadesiz yüzlü, kır saçlı, yaşlı bir köylü kadın arka kapıdan odaya girdi. Masanın üzerine siyah ekmekleri, soğanları, peynirleri pat diye bıraktı. Tek kelime söylemeden çıktı. "Derdin ne ahbap?" diye sordu Karpov. Borisov ondan 5 yaş büyüktü. Karpov Dwight Eisenhower'a ne kadar çok benzediğine bir kez daha şaştı. Serviste çalışanların çoğundan farklı olarak Borisov iş arkadaşları tarafından pek sevilir, sportmen genç elemanlar ona tapardı. Aralarında muhtar diye isim takmışlardı ona. Borisov masanın karşı tarafından konuğuna kaygılı gözlerle bakıyordu. "Yevgeni Sergeyevich, biz birbirimizi ne kadar zamandır tanıyoruz?"
"Hatırlamak istemediğim kadar uzun yıllar," dedi Karpov.
"Bu zaman içinde sana hiç yalan söyledim mi?"
"Bildiğim kadarıyla hayır."
Karpov düşünceliydi. "Peki sen şimdi bana yalan söyler misin?"
"Elimden gelirse söylemem." Karpov dikkatli cevap vermişti. Ne oluyordu bu herife böyle?
"O halde benim bölümüme ne halt etmeye burnunu sokuyorsun?" diye sordu Borisov yüksek sesle.
Karpov bu soruyu dikkatle düşündü. "Bölümünde ne derdin var, söylesene," dedi.
"Soyuluyor, çırılçıplak bırakılıyor," diye hırladı Borisov. "Bunun gerisinde sen olmalısın ya da biliyor olmak zorundasın. En iyi adamlarım, en iyi belgelerim, en iyi olanaklarım elimden alınırken ben illegalleri nasıl yönetebilirim? Yıllarca ter dök, birkaç günde hepsi elinden gideversin."
Patlama bitmişti. Bunca zamandır içinde sakladığı şeyler ortaya dökülmüştü. Karpov arkasına yaslanıp düşündü. Borisov bu arada bardakları doldurdu. KGB'nin o labirentlere benzer koridorlarında yükselirken tehlikeyi önceden sezme konusunda bir altıncı duyu geliştirmemiş olamazdı tabii. Telaşçı biri değildi Borisov. Bu dediklerinin gerisinde bazı gerçekler olmalıydı. Ama Karpov o gerçeklerin ne olduğunu bilmiyordu. Gerçekten bilmiyordu. Öne doğru eğildi. Pal Petrovich dedi arkadaşına. Senin de dediğin gibi biz yıllardır birlikteyiz. İnan bana neden söz ettiğinden hiç haberim yok. Lütfen bağırmayı kesip bana olanları anlatır mısın? Borisov gerçi Karpov'un bu cehalet itirafına şaşırmıştı ama biraz daha sakinleşmişti. Pekala dedi, sesi küçük çocuğa basit bir şey anlatıyormuş gibi bir havaya büründü. Önce merkez komitesinden bir takım tipler geliyor. Elimdeki en iyi illegali onlara ödünç vermemi istiyorlar. Kendim şahsen yıllar ayırıp eğittiğim bir adam. Büyük umutlar beslediğim biri. Onu özel görevlere vereceklerini söylüyorlar. Ne demekse o. Tamam diyorum, en iyi adamımı veriyorum onlara. Hoşlanmıyorum ama veriyorum yine de. 2 gün sonra geri geliyorlar. Elimdeki en iyi lejandı istiyorlar. 10 yılda hazırladığımız bir lejandı. O lanet olası İran olayından bu yana böyle muamele edilmedi bana. Hatırlıyor musun İran olayını? Hala tam unutamadım ben. Karpov yine başını salladı. O zamanlar kendisi illegaller müdürlüğünde değildi. Ama Borisov sonradan 2 yıl birlikte çalıştıklarında anlatmıştı. İran Şahı'nın son günlerinde Merkez Komite'nin İçişleri Servisi bir karar almış, İran'ın TUDE yani Komünist Partisi'nin tüm politbürosunu gizlice İran'dan çıkarmanın iyi bir fikir olacağı görüşünde birleşmişti. Borisov'un işlerine el atmış, dosyalarını almış, 22 tane kusursuz İran lejandına el koymuşlardı. Bu yaşam öykülerini Borisov İran'a adam sokmak için saklıyordu oysa, oradan adam çıkarmak için değil. Derimi bile yüzdüler diye haykırıp durmuştu o zamanlar. O bitli serserileri tehlikeden kurtaracağız diye. Daha sonra da Karpov'a yakınmıştı. İşlerine yaramadı bile. Ayetullah başa geçti. TUDE yine yasak. Üstelik artık orada operasyon falan bile yapamıyoruz. Kimi verdin onlara diye sordu. Petrovski'yi dedi Borisov kaderine boyun eğmiş bir tavırla. Mecburdum, en iyisini istiyorlardı. O ötekilerin hepsinden birkaç gömlek ileri. Hatırlıyor musun Petrovski'yi? Karpov başını evet anlamında salladı. İllegalleri yalnızca 2 yıl yönetmişti ama en iyi isimleri ve o sıra yer almış operasyonları hep hatırlardı. Şimdiki işinde de bilgi istese kendisine verilmek zorundaydı zaten. Kimin yetkisiyle oldu bunlar? Teknik olarak merkez komitenin ama yetki gücü açısından... Borisov kas katı parmağıyla tavanı gösterdi. Tanrı mı diye sordu Karpov. Hemen hemen. Sevgili genel sekreterimiz, benim tahminim böyle en azından. Başka bir şey? Var. Lejand olayından hemen sonra o 2 serseri yine geri geldi. Bu kez senin 4 yıl önce İngiltere'ye sokturup bıraktığın gizli telsizlerden birinin alıcı kristalini götürdüler. Bu yüzden senin oyunun sandım. Karpov'un gözleri kısıldı. Kendisi illegallerin müdürüyken NATO ülkeleri Pershing 2 ve Cruise füzeleriyle uğraşıyorlardı. Washington dünyanın dört bir yanına el atıp John Wayne filmlerine benzer numaralar çekiyordu. Moskova'nın da canı iyice sıkkındı. Kendisine Avrupa ülkelerindeki sabotaj operasyonlarını arttırma önlemleri almak üzere emir verilmişti. İşler gerçekten bir çatışmaya doğru giderse kullanılmak üzere. Bu emri yerine getirmek için de Karpov birkaç gizli telsizi Batı Avrupa'ya yollamış, 3 tanesini de İngiltere'ye sokturmuştu. Telsizleri koruyan ve gereğinde çalıştıracak olan adamlar hep uyku halinde ajanlardı. Tam siperde kalmaları, birisi onları gerekli şifrelerle harekete geçirmedikçe kıpırdamamaları söylenmişti hepsine. Telsizler en ileri teknolojinin ürünüydü. Verilen mesajı okunamayacak biçimde iletiyorlardı. Gelen mesajı okuyabilmesi için de programlanmış kristale ihtiyacı vardı. O kristaller illegaller müdürlüğünde saklanıyordu. Hangi verici diye sordu. Senin hep poplar diye söz ettiğin. Karpov başını salladı. Tüm operasyonların, ajanların, teçhizatın resmi şifre adları olduğunu biliyordu. Ama kendisi İngiltere'de o kadar uzun süre kalmış, Londra'yı da öyle iyi tanımıştı ki kendi operasyonlarına kendi özel şifre adlarını takmıştı. Adlar genellikle Londra banliyölerinin adlarıydı. İki eceli olanları seçerdi Karpov. İngiltere'ye yerleştirilen üç verici telsiz de sırasıyla Hackney, Shoreditch ve Poplar'dı. Dahası var mı Pal Petrovic? Tabii, bu herifler doymak bilmiyorlardı. Son olarak da Igor Volkov'u aldılar. Binbaşı Volkov daha önce eylem servisindeydi ama politbüro sonradan vuruş eylemlerinin utanç verici olmaya başladığına karar vermiş, bu tür pis işleri Bulgarlarla Doğu Almanlara yıkmaya kalkışmıştı. O zaman o servis de daha çok sabotaj işlerine yönelmişti. Uzmanlık dalı ne onun? Sınırlardan gizli paketler geçirmek, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde. Kaçakçılık. Pekala, kaçakçılık olsun, iyidir işinde. O taraflardaki sınır, gümrük ve diğer işlemleri, bunlardan nasıl kaçınabileceğini herkesten iyi bilir. Onu da aldılar. Karpov ayağa kalkıp öne doğru eğildi, iki elini Borisov'un omuzlarına dayadı. Bak muhtar, sana yemin ederim, bu benim operasyonum değil, haberim bile yoktu. Ama işin çok büyük olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bunun anlamı kurcalamak tehlikeli demektir. Soğukkanlı ol, kayıplarını sineye çek. Ben ortalığı dalgalandırmadan neler olup bittiğini anlamaya, mallarını ne zaman geri alabileceğini öğrenmeye çalışırım. Sana gelince çeneni sıkı tut, sımsıkı, tamam mı? Borisov iki elini avuçları dışa dönük olarak havaya kaldırarak teslim işareti yaptı. Beni bilirsin Yevgeni Sergeyeviç, ben Rusya'nın en yaşlı adamı olarak öleceğim. Karpov güldü. Paltosunu giyip kapıya yöneldi. Borisov onu geçirmek üzere peşinden izledi. Bence de öyle olacak diyordu Karpov dışarı çıkarken. Kapı arkasından kapanınca Karpov şoförün camını tıkırdattı. Ben arabaya binmek isteyinceye kadar peşimden gel dedi adama. Sonra karlı yolda ince papuçlarına ve paçalarına bulaşan karları aldırmadan yürümeye başladı. Buz gibi soğuk yüzüne iyi geliyor, vodkanın sıcağından birazını alıp götürüyordu hiç değilse. Düşünebilmek için kafasının yerinde zihninin açık olması gerekmekteydi. Bu öğrendikleri onu gerçekten pek öfkelendirmişti. Birisi, kim olduğundan da kuşku yok aslında, İngiltere'de özel bir operasyon yapıyordu. Birinci Başmüdürlüğün başkan vekiline hakaret edilmiş olması bir yana, Karpov kendisi İngiltere'de uzun yıllar kalmış, orada ajanlar çalıştırmış biriydi. Orayı kendi özel alanı olarak görürdü. 23. Ayrımın sonu. Sayfa 228.